Ayrım 3, sayfa 11. İnsan ilişkileri akımının gelişimi. Endüstri devriminin en belirgin etkisi, endüstride üretim patlamasını ortaya çıkarmasıdır. Önceleri Kraft yaklaşımıyla yapılan üretim, devrimden sonra büyük fabrikalara taşınmıştır. Kraft yaklaşımı bir ürünün A'dan Z'ye bir kişi tarafından yapılmasıdır. Söz gelimi, koyunu beslersiniz, yününü kırparsınız, yününden iplik yaparsınız, ipliği çoraba dönüştürürsünüz ve pazara gidip satarsınız. Devrimden sonra özellikle Frederick Taylor'ın bilimsel işletme akımının düzenlemeleriyle Kraft yaklaşımı yerini aşırı iş bölümüne bırakmıştır. Kısaca klasikler olarak tanımlanan bilimsel ve yönetsel işletmeciler temel olarak üretimin arttırılmasıyla ilgilendiler. Klasiklerin neler yaptıklarından çok bizim açımızdan insana nasıl baktıkları önemlidir. Klasikler insana Douglas MacGregor'un X kuramını sayıltılarıyla baktılar. X kuramı insana kötümser bir pencereden bakan görüştür. Yani insan doğuştan tembeldir ve çalışmayı sevmez. İnsanı çalıştırmak için o sıkı bir biçimde denetlemek gerekir. Çünkü arkanızı döndüğünüzde kaytarır. İnsan sorumluluk almaktan kaçar. Maddiyatçıdır. Para ile güdülenir. Para için her şeyi yapar, bencildir. Böylesine kötü gözle bakılan bir insan malzemesiyle üretim patlaması nasıl gerçekleştirilebilir? Klasikler üretimi artırmak, temel amacına ulaşmak için insana fazla önem vermediler ve insanı makinenin pasif bir dişlisi olarak gördüler. Onlar için insan, sıkı bir biçimde denetlenmesi gereken, parayla güdülenen, eğer parayla güdülemek mümkün olmazsa baskıyla çalıştırılan bir varlıktır. Sorumluluk almaktan kaçındığı ve zaten sorumluluk almak için kapasitesi de bulunmadığından bu insanı karar ve planlama süreçlerine dahil etmenin bir anlamı yoktur. Klasiklerin üretimi arttırmak sevdasıyla insanı hor görmeleri ve aşırı çalıştırmaları iş gücü arasında meslek hastalıklarının ve yabancılaşmanın ortaya çıkmasına neden olmuştur. Bu nedenle klasiklerin örgütleri makine tipi örgütler ya da insansız örgütler olarak adlandırılmış ve eleştirilmiştir. 1920'li yılların sonlarına doğru Chicago'daki Western Elektronik Şirketi'nin Hawthorne fabrikalarında gerçekleştirilen bir dizi deney, insan ilişkileri yaklaşımının gelişmesinin tetikleyicisi olarak kabul edilir. Hawthorne deneyleri, aydınlanmanın niteliği ve niceliği ile endüstrideki etkililik arasındaki ilişkileri araştırmak için yapılan 3 deney ile başladı. İlk aydınlatma deneyi 3 bölümde oluştu. Her bölümdeki ışık miktarı belirli aralıklarla artırıldı. Sonuçlar şaşırtıcıydı. Ne üretimdeki artış ışığın artmasıyla ilişkiliydi, ne de ışığın azaltılması üretimin düşmesine neden oluyordu. İkinci deneyde ışık miktarının değiştirildiği ortamda bulunan deney grubu, ışığın sabit bırakıldığı ortamda bulunan kontrol grubu ile karşılaştırıldı. İki grup da hemen hemen birbirine denk bir üretim artışı gösterdi. Son olarak üçüncü deneyde deney grubunun ışık miktarı düşürüldü. Kontrol grubunun ışık miktarı sabit tutuldu. Deneyin sonunda her iki grubun da üretiminin yükseldiği görüldü. Hatta işçiler şikayet edinceye kadar ışık miktarının düşürüldüğü deney grubunda üretim oranı arttı. Sonuçlar gerçekten şaşırtıcıydı. Fakat deneyin sonuçları da basit değildi. Deneyi başlatanların kafası karışmıştı. Şirket iş ortamının fiziksel koşulları ile üretim arasındaki ilişkiyi konu alan deneyleri devam ettirmeleri için iki Harvard profesörünü davet etti. Bunlardan biri endüstri psikoloğu Elton Mayo, diğeri de sosyal psikolog Fritz Rothlisberger idi. Şirket yöneticileri fiziksel etkenlerin yanında bazı psikolojik etkenlerin de işe karıştığını tahmin ediyordu. İki araştırmacı 1927'den 1932'ye kadar Hawthorne fabrikalarında deneylerini sürdürdüler ve hemen hemen tüm fiziksel koşulları ele alarak üretim üzerindeki etkilerini bulmaya çalıştılar. Bu deneylerin ne olduğu ve nasıl gerçekleştirildikleri başka kaynaklardan okunabilir. Burada bizim açımızdan önemli olan sonuçlarına değinmekte yarar görülmektedir. Hawthorne deneylerinde sonuç olarak fiziksel koşullar ile verim arasında bir ilişki bulunmamıştır. Peki üretimin artmasına, azalmasına ya da sınırlandırılmasına neden olan etken nedir? Daha sonra sosyal bilimlerin klasik araştırmalarından biri haline gelen Hawthorne deneylerinin en önemli noktası insan ögesinin öneminin anlaşılmasıdır. O zamana kadar makinenin pasif bir dişlisi olarak görülen insanın üretim miktarının gerçek belirleyicisi olarak karşımıza çıkması, yönetim alanında yeni bir akımın ortaya çıkmasına neden olmuştur. Bu deneyler ile insanların bir arada çalışmalarının bir sonucu olarak informal gruplar oluşturdukları ortaya çıkartılmıştır. İşçiler neden informal gruplar oluşturmuşlardır? Daha önce de belirtildiği gibi insanlar formal bir örgüte katılırken bir takım bireysel beklentilerinin karşılanmasını istemektedir. İnsanlar maddi beklentilerini bir dereceye kadar formal örgütten karşılayabilmektedir. Ancak madde olmayan toplumsal gereksinimlerini her zaman formal örgüt içerisinde doyuramamaktadır. Bu nedenle işçiler bir arada çalıştıkları arkadaşları ile etkileşirken informal gruplar kendiliğinden ortaya çıkmaktadır. İnformal grupların üyelerinin grup içerisindeki davranışlarını düzenleyen ve hatta onları cezalandıran yazılı olmayan bazı kuralları bulunmaktadır. İnformal grupların liderleri bulunmaktadır. İşte işçilerin Havçön deneyleri sırasında oluşturdukları informal grupların verimin gerçek belirleyicisi olduğu belirlenmiştir. Bu grupların normları üretim artışının ya da sınırlandırılmasının temel etkeni olmuştur. İşçilerin oluşturduğu informal grupların yönetimle etkileşimde bulunması kaçınılmazdır. Ve işçiler bu grupları yönetimin keyfi kararlarına karşı kendilerini korumak için kullanmaktadır. İnformal grupların informal liderlerinin genellikle formal liderler kadar önemli olduğu ve bireylerin makinenin pasif bir dişlisi değil, etkin insanlar oldukları bu deneylerde ortaya çıkartılmıştır. Sonuç olarak Elton, Mayo ve Fritz Rothlisberger'in Havçörn fabrikalarında 5 yıl süresince gerçekleştirdikleri deneyler ve bu deneylerin sonuçları, yönetimde yeni bir akımın, insan ilişkileri yaklaşımının doğuşu olmuştur. Artık insan klasik dönemde olduğundan daha fazla ön plana çıkartılmaktadır. İnsan ilişkilerinde önemli olan bazı temel kavramlar. İnsan ilişkileri terimi, en geniş anlamıyla insanlar arasındaki tüm etkileşim biçimlerini, çatışmalar, eşgüdümsel çabalar ve grup ilişkileri kapsar. İnsan ilişkileri bir çalışma alanı olarak inançlarımızın, tutumlarımızın ve davranışlarımızın bireysel ya da iş yaşamımızda niçin ve nasıl problemlere neden olduğu üzerinde durmaktadır. İnsan ilişkileri insan davranışının analizini yaparak davranışsal problemlere çözüm getirmeye ya da insan ilişkiler problemlerinin hiç çıkmaması için gerekli önlemleri almaya çalışır. Örgütsel yaşamda iş görenlerin insan ilişkilerini etkileyen temel kavramlar aşağıda kısaca özetlenmektedir. Bu kavramlar kitabın ilerleyen bölümlerinde tek tek ve ayrıntılı olarak tartışılacaktır. İletişim. Sağlıklı insan ilişkileri getirmenin en önemli aracı olarak iletişimi göstermek yanlış olmaz. İletişim, örgüt kendimizi ve birlikte çalıştığımız ya da yaşadığımız insanları anlamanın önemli bir aracıdır. İletişim, insanları birbirine bağlayan, etkileşmelerini sağlayan bir süreçtir. Bu önemli süreç ikinci bölümde ayrıntılı olarak tartışılmaktadır. Kendini tanıma. Örgüt içerisinde birlikte çalıştığımız iş arkadaşlarımızla güçlü insan ilişkilerine sahip olmamızın önemli bir yolu kendimizi daha iyi anlamaktan geçmektedir. Kendini bilen ve tanıyan bir kişi, kendi davranışlarının başkalarını nasıl etkilediğinin farkındadır. Çünkü kendini bilme sadece kendi tutum ve davranışlarının farkında olmak değil, aynı zamanda çevremizdeki kimselere nasıl gördüğümüzle de ilişkilidir. Kendini tanıma genel başlığı altında 3. bölümde benlik kavramı, 4. bölümde değerler ve tutumlar ve 5. bölümde de motivasyon konusu tartışılacaktır. İnsan ilişkileri geliştirme stratejileri. İnsan ilişkilerinin geliştirilmesinde bireysel olarak uygulayabileceğimiz çok fazla strateji bulunmaktadır. Bu stratejiler hem bizim hem de çalışma arkadaşlarımızın birlikte çalıştığımız örgütlerde mutlu ve başarılı olmamıza katkıda bulunabilecek önlemlerdir. Bu stratejiler arasında bulunan kendini açma 6. bölümde, duygusal kontrol 7. bölümde, olumlu izlenim oluşturma ise 8. bölümde ele alınmaktadır. Takım çalışması ve liderlik. Örgütlerin başarısı etkili takımların oluşturulması ile yakından ilişkilidir. Takımların oluşturulmasından ve başarısından takım liderleri sorumludur. Bir örgütte başarılı takımların oluşturulması hem örgütlerin amaçlarına ulaşmasına hem de örgüt çalışanlarının sağlıklı insan ilişkileri geliştirmesine katkıda bulunur. Kitabın 9. bölümünde takımlar ve liderlik üzerinde durulacaktır. Çatışmaların çözümü. Örgütsel yaşam içinde çatışmalar kaçınılmazdır. Her çatışmadan korkmak anlamsızdır. Bazı çatışmalar örgüt çalışanların gelişmesine neden olurken, bazı çatışmalar ise örgütsel amaçlar açısından tehlikeli olmaktadır. Önemli olan bu çatışmaların örgüte ve çalışanlara zararlı olmayacak biçimde yönetilmesidir. 10. bölümde çatışma ve yönetimini tartışılmaktadır. Bölüm 2. İnsan ilişkilerinin altın anahtarı, bireysel ve örgütsel iletişim. İletişim, iş yaşamının her aşamasında tüm örgütlerde rol oynayan, tüm bireyler tarafından yaygın olarak kullanılan bir süreçtir. Başka bir deyişle bir örgütte çalışan tüm bireyler yaşamlarını iletişim yoluyla kazanırlar. Örgütlerde iletişim sürecini kullanmayan ya da iletişim sürecinden etkilenmeyen herhangi bir kişi ya da pozisyon yoktur. Örgütlerin etkili olmaları amaçlarını gerçekleştirmelerine bağlıdır. Bu doğrultuda örgüt içerisinde yapılan her türlü yönetsel etkinliklerde amaçların somut eylemlere dönüştürülmesinin ve örgüt çalışanlarına bildirilmesinin büyük önemi bulunmaktadır. O halde etkili bir örgüt oluşturma yolunda bir yöneticinin yapacağı ilk iş başarılı bir iletişim sistemi oluşturmak olacaktır. İletişim olmadan örgüt olmaz. Bir önceki bölümde tartıştığımız moral üçgenine baktığımızda iletişimin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha görebiliriz. Etkili bir iletişim sisteminin bulunmadığı örgütlerde bireysel beklentiler ile örgütsel beklentiler arasındaki uyumun sağlanması mümkün değildir. Aynı şekilde bürokratik beklentiler ile örgütümüzün amacı arasındaki ilişkilerin yani rasyonelliğin ortaya çıkması da iletişimin etkili olmadığı durumlarda zorlaşacaktır. Aynı şekilde sağlıksız iletişim, kişisel beklentiler ile örgütün amacı arasındaki uyumu da sağlayamayacağı için özdeşleşme de ortaya çıkmayacaktır. Sonuç olarak sağlıklı iletişimin olmadığı örgütlerde bireylerin moral düzeylerinin düşük olacağı beklenir. Örgütsel yaşamda zaman zaman iletişimin aksaması kaçınılmazdır. İletişimin aksaması, kesintiye uğraması, örgütün veriminden iş görenlerin morallerinin düşmesine ya da işi terk etmelerine kadar geniş bir yelpazede etkisini gösterir. Örgüt çalışanlarının insan ilişkileri sorunları ile örgütün her düzeyinde bireyler arası ya da gruplar arası çatışmaların ortaya çıkmasının sorumlusu da iletişim kopuklukları ya da hatalı iletişimdir. Bu çatışmaların ve dolayısıyla insan ilişkilerinin geliştirilmesinin yolu da yine etkili iletişimden geçmektedir. Bu nedenle bu bölümde iletişimin niteliği ve süreci üzerinde durulacak, örgütsel iletişimin daha etkili olabilmesinin yolları tartışılacaktır. İletişim nedir? İngilizce'de iletişim anlamına gelen communication sözcüğü, Latince'de ortak, common, anlamına gelen communis sözcüğünden türetilmiştir. Öyleyse iletişimde bir ortaklık söz konusudur. Mesajı gönderen kaynak, alıcı ile bir ortaklık kurmak ister. Başka bir deyişle anlamları ortak hale getirmek ister. Bu çerçevede iletişimi, bilgilerin, duyguların, düşüncelerin ve anlamların ortak semboller kullanarak aktarılması olarak tanımlayabiliriz. Bu ortak semboller yazılı ve sözlü olabileceği gibi beden dili ve eylemler biçiminde de olabilir. Funk e Dance yaptığı literatür taraması sonucunda 15 temayı içeren ve farklı kimi zaman çelişkili yaklaşımlarla dolu 95 iletişim tanımı saptamıştır. Bizim amacımıza uyan tanımlardan ilki Lewis 1989 tarafından yapılmıştır. İletişim gönderici ile alıcı arasındaki bir anlam ortaklığı yaratan iletilere, düşüncelere ya da tutumları paylaşma aracıdır. Günlük kullanımda iletişim, insanlar arasındaki ileti göndermek ve almak yoluyla anlamları paylaşmak girişimi olarak algılanmaktadır. İletişim süreci, şekil 2'nin 1'i, iki yönlü iletişim süreci, kaynak, şifreleme, mesaj, dönüt, kanal, şifreleme, alıcı. Kaynak bir örgüt ortamında mesajı gönderen kimse, iletişimi başlatan, fikir geliştiren ya da anlam oluşturan kişidir. Bu bir yönetici, öğretmen ya da öğrenci, iş gören ve örgütün ürünleri ile hizmetlerinden yararlanan bir müşteri olabilir. Yöneticiler diğer yöneticilerle, öğretmenlerle ya da çevreden bireylerle iletişim kurabilir. İletişimin ilk adımı olan fikir geliştirme aşamasında örgütteki diğer bireylere ve gruplara ulaştırılacak anlam ve fikirler oluşturulur. Bu aşamada kaynak, karşısındaki kişilere aktarmak istediği soyut anlamların ne olduğunu düşünür ve karar verir. Kodlama. Kaynağın kafasında oluşan anlamlar soyut olduğundan aktarılmaları için somutlaştırılması yani kodlanması gerekir. Soyut kavramların aktarılabilmesi için kaynak, kendisiyle alıcılar arasında ortak olan bir semboller seti kullanmak zorundadır. Aktarılmak istenen anlamların sembollaştırılması için sözcükler, sözel olmayan işaretler, parantez içinde vücut hareketleri, jestler, mimikler ve benzeri, resimler ya da çeşitli diyagramlar kullanılır. Bu sembollerin mesaj kaynağı ile alıcı arasında ortak olması gerekir. Başka bir deyişle kaynağın anlamları ve kavramları somutlaştırmak için kullandığı sembollerin alıcı tarafından da anlaşılması zorunludur. Bir iletişimin etkili olabilmesinin koşullarından en önemlisi de budur. Bu nedenle mesajı oluşturan kaynağın kullandığı sembollere dikkat etmesi çok önemlidir. Kaynak hedef kişiler ve grupların bu sembolleri deşifre ettiğinde aktarmak istediği anlamı ya da kavramı anlayabileceklerinden emin olmalıdır. Aşağıda bir Azeri ile bir Türk arasında geçen bir diyalog verilmektedir. Azeri: Dün gece misafir kaldığım evde sabaha kadar uyuyamadım. Türk: Neden? Azeri: Ev sahibinin köpeği sabaha kadar kıçımı yaladı. Türk: Peki sen neden kıçın açık yatıyorsun? Azeri: Sen gece yatarken kıçına çorap mı giyersin? Yukarıdaki örnekte iletişimi başlatan Azeri ile alıcı durumundaki Türk arasında aynı olguya farklı sembollerin verilmesi nedeniyle etkili bir iletişim sağlanamamaktadır. Çünkü Azeri, ayak objesini kıç sözcüğüyle sembolleştirmekte, oysa Türkçe'de kıç sözcüğü bir başka objeyi sembolleştirmektedir. Mesajın aktarılması. Mesajlar oluşturulduktan sonra aktarma aşamasına geçilir. Oluşturulan mesajlar doğrudan doğruya, yüz yüze konuşma ile aktarılabileceği gibi yazılı notlar, telefon, radyo, kapalı devre televizyon, bilgisayar gibi kanallar aracılığıyla da iletilir. Etkili bir iletişimde kanalın kapasitesine ve hızına dikkat etmek gerekir. Kanalın kapasitesi bir kanalın taşıyabileceği mesaj miktarı ile ölçülür. Örneğin küçük bir not kağıdı ile çok uzun bir mesajı gönderemezsiniz. Kanalın hızı da mesajın ivediliği ile ilişkilidir. Söz gelimi, telefon, telsiz gibi kanallar, mektup, telgraf gibi kanallardan daha hızlıdır. Bir yangını itfaiye bildirmek için mektup kanalını değil, telefonu kullanmak daha akılcıdır. Mesajı alma. Bir sonraki aşama mesajın alınmasıdır. Sözlü olarak aktarılan mesajın etkili bir biçimde alınabilmesi, alıcının iyi bir dinleyici olmasına bağlıdır. Eğer mesajlar yazılı olarak aktarılıyorsa, alıcılar mesajda belirtilen noktalara ya da anlatılmak istenen anlamlara karşı duyarlı olmalıdırlar. Aynı şekilde mesajın alıcılar tarafından kaynağın istediği biçimde alınabilmesinde kaynağa da önemli görevler düşmektedir. Kaynağın alıcının kapasitesine dikkat ederek sembolleri özenle seçmesi ve gerekirse mesajını yinelemesi etkili olabilir. Alıcının anlayamayacağı sözcükler, semboller ve bilgilerle yüklü olan bir iletişim etkili olmaktan uzaktır. Aşağıdaki fıkra, çift yönlü iletişimde alıcının durumuna dikkat etmenin ne kadar önemli olduğunu vurgulamaktadır. Karadenizli sinirli bir taka reisinin bir gün başı ağrımaktadır. Tayfalardan birisini yanına çağırarak, "Temel," der, "git şuradan bana bir aspirin al." Ancak tayfa Temel, aspirinin ne olduğunu bilmemektedir. Fakat çok öfkeli olan reise de aspirinin ne olduğunu soramaz. Epeyce sıkıntı çektikten sonra bir cesaret reisin yanına gider ve korka korka sorar. "Reis, o dediğinden bulamazsam helva alayım mı?" Deşifreleme. Kodlama, alınan mesajdaki anlamların, fikirlerin ve kavramların tercüme edilmesi, algılanması ve yorumlanmasıdır. Çünkü anlamlar sembolleştirilmeden aktarılmazlar ya da alınamazlar. Bundan dolayı alıcı aktarılan mesajı almalı ve ona anlamlar vermelidir. İletişim sürecinin hemen her aşamasında bir takım engeller ortaya çıkabilir. Bu engeller özellikle kaynağın mesajını alıcının anlayamayacağı sembollerle kodlaması durumunda ortaya çıkar. Söz konusu engeller aşağıda daha ayrıntılı olarak tartışılacaktır. Davranışta bulunma. İletişim sürecinin son aşamasında davranış ortaya çıkar. Alıcı kaynağın gönderdiği mesajı umursamayabilir, saklayabilir, erteleyebilir ya da hemen harekete geçebilir. Alıcı mesajı alındığına ya da anladığına ilişkin kaynağa dönüt verir. Dönüt, kaynağın gönderdiği mesajın alıcı üzerindeki etkisini anlama yollarından birisidir. Bir anlamda dönüt, iletişim sisteminin kontrol mekanizması, emniyet subabıdır. Alıcının tepkisini öğrenmenin birçok yararı vardır. 1. Kaynağın istediği eylemin alıcı tarafından yapılma derecesini öğrenmek. 2. Yapılan eylemin örgütsel amaçları gerçekleştirmedeki yerini öğrenmek. 3. Alıcının istenen eylemi yapmada kusurlu davrandığı yönleri saptayarak önlemler almak. 4. İstenen eylemin doğrultusundan sapmasını önlemek. 5. Yapılan eyleme bakarak yapılması gereken eylemi kararlaştırmak. Kaynağın etkili iletişimdeki rolü. Etkili iletişim sağlamanın en önemli etkenlerinden birisi, belki de en önemlisi kaynaktır. Kaynak kafasındaki duyguları, düşünceleri, anlamları kodlayarak mesajı oluşturan ve uygun bir kanalla alıcıya aktaran kişidir. Etkili bir iletişim sağlamada kaynağın bazı özellikleri önemlidir. Bu özellikler şunlardır. 1. Kaynağın makamı ve statüsü. 2. Kaynağın anlatım gücü. 3. Kaynağın coşkunluğu. 4. Kaynağın saygınlığı. 1. Kaynağın makamı ve statüsü. İletişim süreci içinde kaynağın makamı yükseldikçe alıcıların aktarılma mesajı daha can kulağıyla dinledikleri düşünülür. Aynı şekilde formal bir makamı olmasa bile İçinde bulunduğu çevrede kendisine bir statü elde etmiş olan kişiler de iletişim sürecinde daha dikkatle dinlenebilir. 2. Kaynağın ifade gücü. Bir kaynağın makamı ve statüsü ne kadar artarsa artsın, eğer kafasındaki duygu, düşünce ve anlamları etkili bir şekilde kodlayıp uygun bir kanalla aktaramadıktan sonra iletişimde etkili bir değişken olamaz. Anlatım gücü, kaynağın doğru sembollerle mesajı kodlaması ve uygun yollarla aktarması anlamında kullanılmaktadır. 3. Kaynağın coşkunluğu. Coşkun bir kaynak mesajlarını aktarırken mimikler ve jestler gibi sözsüz iletişim ögelerini kullanan kişidir. Bu kimseler karşılarında bulunan kimselerin iletişim süreci içinde nasıl etkin olacaklarını bilirler ve ona göre davranırlar. 4. Kaynağın saygınlığı. Saygınlık göreceli bir kavramdır. Herkesin saygın bulduğu kişi farklı olabilir. Ama kimi saygın buluyorsanız o kişiden gelen mesajlara daha dikkatli yaklaşırsınız. Erzurum Havaalanı'nda yolcular uçağa binmiş, kapılar kapanmış ve hostes anonsa başlamış. Lütfen kemerlerinizi bağlayınız. Kimse bağlamamış. Hostes durumu pilota anlatmış, pilot mikrofonu almış. Hele dadaşlar, kemerlerinizi bağlayın da havalanak. Herkes kemerlerini bağlamış. Hostesin şaşkınlığını gören pilot şöyle demiş. Erzurumlu kadın lafıyla iş yapmaz. Şükrü Kızılot, Hürriyet. Yukarıdaki fıkra insanların saygın buldukları bir kaynaktan gelen mesajlara daha fazla itibar ettiğini göstermektedir. Bu özelliklerin düzeyi yükseldikçe iletişimin etkili olma olasılığı artmaktadır. Başka bir deyişle kaynağın makamı, statüsü, anlatım gücü, coşkunluğu ve kaynağa duyulan saygı arttıkça bu kaynağın içinde bulunduğu iletişim sürecinin etkililik olasılığı da artmaktadır. Mesajlar, iletişimde aktarılan anlamlar. Kaynağın kafasındaki duygu, düşünce ve anlamların kodlanmış ve alıcıya gönderilmeye hazır hale getirilmiş durumuna mesaj adı verilmektedir. Mesajlar 4 türlü olabilir. 1. Sözsüz mesajlar. Sözsüz mesajlar adı üzerinde konuşmaksızın bakışlarla, mimiklerle ve jestlerle aktarılan mesajlardır. Anlamlar alıcının da anlayabileceği ortak sözsüz sembollere dönüştürülür. Sözsüz mesajlar ayrıntılı olarak sözsüz iletişim başlığı altında tartışılacaktır. Eylemler. Eylem türündeki mesajlar, iletişimdeki etkiyi arttırmak için sık sık başvurulan bir mesaj türüdür. Burada kaynak, aktarmak istediği duyguları, düşünceleri ve duyguları çeşitli eylemlerle aktarmaya çalışır. Zira bazı durumlarda eylemler aktarılmak istenen mesajın etkililiğini artırabilecek bir yol olarak görülür. Son günlerde ülkemizde yoğun olarak yaşanan Boğaz Köprüsü'nden atlayarak intihar etme ya da açlık grevleri eylem türündeki mesajlara bir örnektir. 3. Konuşmalar. Konuşmalar, anlamların, düşüncelerin ve duyguların sözcüklerle aktarılmak üzere kodlanarak oluşturulan mesajlardır. Bir öğretim üyesinin ders anlatması bu tür bir mesajdır. Yazışmalar. Kaynağın aktarmak istediklerini yazıya dökerek oluşturduğu mesaj türüdür. Her türlü basılı kaynak bu tür mesajları içerir. Etkili bir iletişimde her zaman tek tür mesaj kullanılmaz. Aktarılmak istenen bilginin, tutumun ya da anlamın önemine ve niteliğine göre mesaj türleri de değişebilir. Bazen etkiyi artırmak amacıyla birden fazla mesajın da kullanılması yoluna gidilir. Sözsüz ve eylem türündeki mesajlarda dikkat edilmesi gereken bir nokta şudur. Hem sözsüz hem de eylem türündeki mesajları oluşturmak için kullanılan mimikler, jestler ve hareketler ülkeden ülkeye ve kültürden kültüre farklılık gösterebilir. Bu nedenle anlamın daha etkili olarak aktarılabilmesi için, mesajın kodlanması için kullanılan davranışların ve benzeri şeylerin ortak kültürün ürünü olması gerekir. Genel olarak bir mesajın hazırlanması ve iletilmesi sırasında dikkat edilmesi gereken noktalar şunlardır. 1. Mesajın bir ana fikri, önermesi olmalıdır. Shakespeare Romeo ve Juliet'i yazarken aşk ölümü yener ana fikrinden yola çıkmıştır. Sadece 3 kelimelik bir cümle bir tiyatro klasiği olan oyunun ortaya çıkmasının temel nedeni olmuştur. Ne türlü bir mesaj gönderecekseniz gönderin, mesajda anlatmak istediğiniz ana fikri önceden düşünüp önünüze koymanız gerekir. 2. Mesaj kişiselleştirilmelidir. Mesajların birinci tekil şahıs kullanılarak kişiselleştirilmesi yoluyla ifade edilen duygu ve düşüncelerin sorumluluğu alınmış olur. Sen dili yerine ben diliyle konuşulduğunda karşımızdaki kimseyi yargılama durumu olmadığı için karşımızdaki kimseler savunmaya geçmezler ve iletişimin etkililiği bozulmaz. 3. Sözlü ve sözsüz uyumu. İletişim sürecinde bir mesajın %7'si sözel, %38'i ses tonuyla ilgili ve %55'i de sözel olmayan ögeleri içermektedir. Yüz yüze iletişimde %35'i sözel, %65'i sözel olmayan ögeler bulunmaktadır. Aktardığınız mesajın niteliğiyle uyumlu sözel olmayan ögeleri kullanmamız, mesajın etkililiğinin artması kaçınılmazdır. Mesaj 4. Mesajdaki semboller ortak olmalıdır. Eğer kaynak karşısındaki kimsenin anlamadığı bir sembolü kullanarak iletişim kurmaya çalışırsa, iletişim engeli ortaya çıkabilir. Yukarıdaki Azeri ile Türk arasındaki diyalog bunun bir örneği olabilir. Son günlerde özellikle televizyondaki spor programlarında sıkça kullanılan eksecere sözcüğü de büyük bir olasılıkla ortak sembollerden biri değildir. İngilizce'de abartmak anlamına sahip olan exaggerate sözcüğünün karşılığı olarak güzel Türkçemize sokulmaya çalışılan bu sözcüğün de bir iletişim engeli olabileceğini düşünmekteyim. 5. Mesaj uygun uzunlukta olmalıdır. Uygun bir mesajın uzunluğu ne kadar olmalıdır? Bu soruya verilecek yanıt, anlamı aktaracak uzunlukta olmalıdır. Anlamı aktardığınıza inandığınız zaman mesajınızı bitirmelisiniz. Mesaja gereksiz yere uzatmak, iletişimin etkililiğini azaltabilir. 6. Tekrar. Çok önem verilen anlamların etkililiğini arttırmak amacıyla değişik biçimlerde tekrarının etkili iletişim açısından bir sakıncası yoktur. Aşağıdaki paragraflarda da söz edildiği gibi, iletişim engellerini kaldırmak için tekrarlamayı bir önlem olarak kullanmaktayız. 7. Alıcı mesajdan kaynağın amacını anlayabilmelidir. Alıcı, mesajı aldığında kaynağın meramını anlayabilmelidir. Bir kentin İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün okullara yazdığı yazıyı gönderdiğini varsayalım. Okulu müdürlüğüne. Okulunuzdaki İktisat Fakültesi mezunu öğretmenlerin isimlerini tarihine kadar İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne gönderilmesini rica ederim. Milli Eğitim Müdürü. Bu yazıda önemli bir iletişim hatası yapılmaktadır. Yazıda Milli Eğitim Müdürlüğü İktisat Fakültesi mezunu öğretmenlerin isimlerine niçin gereksinimleri olduğunu belirtmemiştir. Bu nedenle yazının muhatabı olan müdür ve öğretmenler bu isim listesinin niçin istendiği konusunda bilgi sahibi olamamışlardır. Oysa mesajın etkili olabilmesi için söz konusu isimlerin niçin istendiğinin açıkça belirtilmesi gerekirdi. Başka okullara tayin edilme ya da kendilerince angarya olarak görülebilecek bir görevlendirme korkusuyla öğretmenler bu yazıya cevap vermeyebilir ve Milli Eğitim Müdürlüğü amacına ulaşamayabilirdi. Mesajın aktarıldığı ortam, kanal, parantez içinde taşıyıcı. Taşıyıcı, mesajın aktarıcısıdır. Mesaj doğrudan doğruya yüz yüze konuşma ile aktarılabileceği gibi elektronik olarak telefonla, radyoyla ya da televizyon ile de aktarılır. Araç el işaretleri ve resimler gibi sözsüz de olabilir ya da kısa notlar, mektuplar ve gazeteler gibi yazılı da olabilir. Yüz yüze iletişimde mesajların aktarıldığı kanal hava boşluğudur. Alıcı. Alıcı kaynağın muhatap olduğu kişi ya da kişilerdir. Kaynak iletişiminin etkili olabilmesi için kafasındaki duygu, düşünce ve anlamların alıcının kafasında da aynı biçimde oluşmasına özen göstermek zorundadır. Bu nedenle kaynağın iletişimin etkililiğini sağlaması, alıcının durumunu çok iyi anlamasına bağlıdır. Alıcının psikolojik, sosyolojik ya da eğitimsel durumu aldığı mesajları istenen nitelikte anlamasında önemli bir değişkendir. Kaynak alıcının duygusal olarak yoğun olduğunda mesajları doğru deşifre edemeyeceğinin farkında olmalıdır. Ayrıca alıcıların eğitim durumlarının bilinmesi de kaynağın anlamları kodladığı sözcüklerin doğru seçilmesinde önemlidir. Dönüt. Dönüt, iletişim sürecinin emniyet subabıdır. Mesajın yerine ulaşıp ulaşmadığı, anlaşılıp anlaşılmadığı, dönüt mekanizmasının harekete geçirilmesiyle denetlenir. Hem kaynağın hem de alıcının dönüt alması ya da vermesi, iletişimin etkililiğine yardımcı olur. Öğretmenin dersini anlattıktan sonra öğrencilere soru sorması, orduda emir veren komutanın emir tekrarı yaptırması, öğrencilerin duydukları bir konuyu öğretmene sorarak teyit etmeye çalışmaları birer dönüt örneği olarak verilebilir. İletişim türleri. A. Formal iletişim. Formal iletişim, kapsam ve kanalların rasyonel ve planlı bir sisteme sokulması, bilgi ve kararların dikey, yatay ve çapraz olarak akmasıdır. Bu bakımdan formal iletişimin başlıca amacı, politik kararları iletmek, dönüt, parantez içinde feedback sağlamak ve örgütteki gelişmelerden üyelere sürekli olarak haber vermek olarak özetlenebilir. Formal iletişimin genel olarak 3 tipi görülür. İ. Dikey iletişim. Farklı örgütsel kademelerde bulunan bireyler ve gruplar arasında gerçekleşen bu iletişim tipinde göreve ilişkin buyruklar, yönergeler, çalışma koşulları ve örgüt amaçlarına ilişkin bilgiler aktarılır. Bu tip iletişimde aşağıdan yukarıya bilgi ve haberler, raporlar ile astarın tepkileri, şikayetleri, ricaları ve benzeri iletilir. Yapılan iş ve yönetim hakkındaki düşünceler aktarılır. Aşağıdan yukarıya giden mesajların en tepeye eksiksiz gitmesi her zaman mümkün olmamaktadır. Başlıca engeller şunlardır. 1. Fiziksel uzaklık ya da erişememezlik. 2. Her düzeyde, örgütsel pozisyonda haberin değişikliğe uğraması. 3. Üstün davranışı, parantez içinde, astın, üstte elinde güç olan, kendi ilerlemesine ve gelişmesinde zararlı bir varlık olarak görmesi. 4. Astın statüsünün düşük olması. 5. Gelenekler. İ. Yatay iletişim. Aynı örgütsel düzeyde olan, yani aynı yetki ve sorumluluğa sahip kişi ve gruplar arasındaki iletişimdir. Engelleri 1. Uzmanlaşma. 2. Aşırı rekabet. 3. Çapraz iletişim. Çapraz iletişim, farklı örgütsel düzeylerde ve farklı alanlarda çalışan iş görenler arasında gerçekleşen iletişim türüdür. Örneğin bir örgütte bir satış temsilcisinin insan kaynakları müdüründen bilgi aldığında ya da örgütün araştırma geliştirme bölümü başkanının bir satın alma görevlisinden bilgi alması çapraz bir iletişim örneğidir. Şekil 2'nin ikisi, iletişim türleri. Dikey iletişim, yatay iletişim, çapraz iletişim. B. İnformal iletişim. İnformal iletişim, üyelerin örgüte karşı takındıkları tutumların bir göstergesidir. Formal iletişim sistemi ne kadar bozuk olursa, informal iletişim ve söylentiler o kadar artar. Söylentiler, eyleme geçirme, saptırma, eleme, şiddetlendirme gibi özellikler ve etkiler taşıyabilir. Bunların sonucu olarak örgütte bir kaynaştırma olan iletişim çözülme görevini yapar. Grupların dağılması, kliklerin meydana gelmesi, moral düşmesi, engelleme ve benzeri davranışlar görülmeye başlar. Yönetici söylentilere engel olamaz, fakat onları kontrol altına alabilir. Sözsüz iletişim. Bir örgütteki ya da sistemdeki bireyler sözlü iletişimin yanı sıra sözsüz iletişim yoluyla da mesajlarını iletirler. Sözsüz iletişim, parantez içinde duruş biçimimiz, başka insanlarla aramıza koyduğumuz mesafe, yürüme biçimimiz, kollarımızın biçimi, kaşlarımızı çatmamız, göz temaslarımız, toplantılara geç gitmek ve benzeri. Aracılığıyla da karşımızdaki kimselere mesajlarımızı aktarırız. Başka bir deyişle sözsüz iletişim, sözcüksüz mesajlar ya da sessiz mesajlar aktarmak olarak da tanımlanabilir. Sözsüz iletişimin gerçekleşebilmesi için bir davranışta bulunmamız gerekmektedir. Giyinme biçimimiz ve görünüşümüzle, kullandığımız arabayla ve içinde çalıştığımız ofis ile de iletişimde bulunabiliriz. Çoğu kimse jestlerine, gözlerine ve aralarındaki mesafeye bakarak karşısındaki kimsenin ne düşündüğünü ya da ne hissettiğini anlayabileceğini düşünür. Bu düşüncede doğruluk payı bulunmasına karşın jestlerin ve vücut hareketlerinin her zaman bizim düşündüğümüz anlamı veremeyebileceği olasılığı da bulunmaktadır. Bundan dolayı karşımızdaki kimselerin sözsüz olarak verdiği mesajlara çok dikkatle yaklaşmalıyız. Bununla birlikte bazı araştırmalara göre sözsüz mesajlar sözel mesajlardan 5 kat daha etkili olabilmektedir. Sözel iletişimin çeşitli biçimleri vardır. 1. Kinesis, beden dili. Kinesis, mesajların yüz ifadeleri, ellerin, kolların ve bacakların duruşu ile aktarılması anlamına gelmektedir. Bazı durumlarda yukarıda belirtilen davranışlar, mesajın sözlü olarak aktarılmasından daha anlamlı olabilir. Bir kimsenin giydiği elbisenin biçimi ve rengi de mesajların aktarılmasında bir araç olarak kullanılabilir. Söz gelimi koyu renk giysiler genellikle otorite simgesi olarak algılanmaktadır. Buna karşılık giysilerin renkleri koyudan açığa doğru gittikçe otoritenin de azaldığı vurgulanmaktadır. 2. Paralanguage, dil ötesi. Sözsüz iletişimin önemli bir ögesi olan paralanguage, sesin niteliği anlamına gelmektedir. Sesimizin yüksekliği, alçaklığı, ah, öf, puf gibi ünlemler, gülme, esneme gibi davranışlar, sözcükler kullanmaksızın içinde bulunan ortamın özelliklerine göre sese bir anlam vermekle ilgilidir. 3. Proxemics, mesafe kullanma. İletişimde bulunduğumuz kişiyle aramızdaki mesafe ile ilişkilidir. Karşımızdaki kimseyle aramıza koyduğumuz mesafe, söz konusu kimseye bir mesaj aktarmaktadır. Çok yaklaştığımız bir kimseye kendisine yakın olduğumuzu, konuşurken aramıza mesafe koyduğumuz bir kimseye de fazla yakınlaşmak istemediğimizi anlatmaya çalışırız. Amerikalı antropolog Edward Hall, Amerika Birleşik Devletleri'nde bireyler arası mesafe bölgelerini tanımlamıştır. Hall'a göre bu bölgeler şöyledir. A. Mahremiyet bölgesi. Bu bölge 0 ile 2 feet arasında bir mesafeyi kapsar. Kendisine bu kadar yaklaştığımız bir kimse, bizim çok yakınımız, sevgilimiz, eşimiz ya da mahremiyetimizi paylaştığımız bir kimsedir. B. Kişisel bölge. Kişisel bölge 2 ile 4 feet arasında değişmektedir. Bu bölgeye iyi tanıdığımız kimseler girmektedir. C. Sosyal bölge. 4 ile 12 feet arasındaki bu mesafeye az tanıdığımız kimseler girmektedir. Bu kimselerle belirli bir amaç için iletişim kurarız. İş dünyasındaki davranışların çoğu bu bölgeye girmektedir. D. Genel bölge. 12 feet'in ötesindeki bir uzaklığa sahip olan bu bölgeye giren kimselere sanki onlar yokmuş gibi davranırız. Bireysel alan bölgeleriyle ilişkili olan bir başka noktada fiziksel alan kavramıdır. Söz gelimi, örgüt hiyerarşisinin üst basamaklarında bulunan ya da yüksek statü sahibi kimseler daha alt seviyedeki iş görenlere oranla daha iyi ofislerde, büyük, kaliteli, halılarla ve mobilyalarla döşenmiş ve daha fazla pencereleri olan otururlar. Bu kimselerin ofisleri diğerlerine oranla daha sıkı korunur. Bu ofislere girebilmek için birkaç kapıdan ya da birkaç sekreterden geçmek gerekir. Buna karşılık alt düzeylerde bulunan iş görenlere daha çabuk erişilebilir, ofislerine daha kolay girilebilir. 4. Chronemics, zamanı kullanma. Sözde olmayan iletişim türlerinden biri olan chronemics, zamanın kullanımı ile ilişkilidir. Söz gelimi bir derse ya da bir toplantıya geç katılmak, çok çeşitli mesajların aktarılmasına neden olabilir. Toplantıya geç katılan kimse, kendi dışındaki bireylere, toplantıya ve toplantıya katılan diğer kimselere değer vermediği mesajını aktarabilir. Öte yandan bir toplantıya geç katılan yüksek statülü bir yönetici, aslarına çok fazla sorumlulukları bulunduğunu, çok yoğun bir programı olduğunu ve güçlü olduğunu ifade etmek isteyebilir. Eğer elinizde olmayan bir nedenle randevularınıza zamanında ulaşamamışsanız, yanlış anlaşılmamak için geç kalma nedeninizi karşınızdaki kimseye açıklamanızda yarar vardır. Savunucu iletişim, açık iletişimin katili. İletişim süreci çeşitli etkenler tarafından etkisiz hale getirilebilir. Bu etkenler kaynağın alıcıya gönderdiği mesajların niteliği ile ilişkilidir. Başka bir deyişle kaynağın alıcılara gönderdiği mesajların temelinde yatan tutumlar alıcıların tepkilerini doğurur. Eğer mesajlar alıcıların hoşuna gitmeyen tutumların bir ürünü ise en tipik tepki olarak savunucu iletişim başlayacaktır. Savunucu iletişim bizim sürekli arzusu içinde bulunduğumuz açık iletişimin katilidir. Aşağıda alıcıların savunmaya geçmesine neden olan tutumlar verilmektedir. Savunucu iletişim, yargılayıcı tutum, denetlemeye yönelik tutum, belli bir stratejiyi izleyen planlı tutum, aldırmaz, umursamaz tutum, üstünlük belirten tutum, kesin tutum. Açık iletişim, tanıtıcı tutum, soruna yönelik tutum, plansız, kendiliğinden oluşan tutum, anlayış, duygusal yakınlık gösteren tutum, eşitlik belirten tutum, denemeci tutum. Yargılayıcı tutuma karşı tanıtıcı tutum. İletişim süreci içerisinde alıcı, kaynağın ses tonundan ya da davranışlarından yargılandığını ve değerlendirildiğini algılıyorsa, kendini savunucu bir davranış gösterebilir. Yargılamak genellikle olumsuz olarak değerlendirmektedir. Sen çok dağınıksın, tembelsin, sözünde durmuyorsun, başarısızsın gibi mesajlar yargılama içermektedir. Yargılanmaktan ve eleştirmekten çoğu insan hoşlanmaz ve rahatsız olur. Bu rahatsızlığını gidermek için kendini savunucu davranışlarda bulunur. Çünkü hiç kimsenin ideal benliğinde dağınığım, tembelim, sözümde durmayan bir kişiyim, başarısızım gibi özellikler bulunmaz. Bu nedenle böylesine yargılarla karşılaşan kişi kendini tehdit altında hisseder ve gerilir. Gerilimden kurtulmanın yollarından biri de savunmaya geçmektir. Sınıfın oldukça soğuk olduğu bir dersimde öğrencinin biri camı kırık bir pencerenin önündeki sırada oturuyordu. Oradan kalkıp başka bir yere oturmasını istedim. Öğrencim biraz kızgınca bir tavırla "Dışarıyı seyretmiyordum, sizi dinliyordum, hocam." diyerek tepkide bulundu. Öğrencim benim uyarımdan ders dinlemediği için yerinin değiştirilmek istendiği mesajını çıkarmıştı. Haklı olarak tepkide bulundu. Tanıtıcı tutum savunmayı tetiklemez. Çünkü savunucu tutum yargılama içermez. Yukarıdaki olayı tanıtıcı tutum ile yaşamış olsaydım, öğrencime şöyle hitap etmem gerekirdi. "Kızım, arkandaki pencerenin camı kırık, havada soğuk, üşütüp hasta olabilirsin. İstersen şu sıraya otur." Böyle bir mesaj öğrenciyi savunmaya yönlendirici bir uyarıcı değildir. Denetleyici tutuma karşı soruna yönelik tutum. İletişim sürecinde kaynak, alıcıları denetlediğini hissettirdiğinde savunucu tutumun ortama hakim olması kaçınılmazdır. Kaynağın denetleyici tutumu, tutumun ortama hakim olması tutumu alıcılara sen tecrübesizsin, tek başına karar veremezsin, ben senin göremediğin noktaları görürüm gibi mesajlar aktarır. Böyle mesajlar alıcıların hoşuna gitmeyebilir. Bizim toplumumuzda ebeveynler ile çocuklar arasındaki çatışmaların bazılarının temelinde bu tutumun yattığını söylemek yanlış olmaz. Ebeveynler çocuklarını ne kadar büyümüş olsalar da küçük yavruları olarak görebilirler ve bunun sonucunda çocukların hoşlanmadıkları türden denetleyici davranışlar sergileyebilirler. Arkadaş, meslek, okul, iş ve eş seçimlerinde ebeveynler çocuklar adına düşünmeye ve karar vermeye çalıştıklarında kendileri fark etmeseler bile çocuklarını denetleme davranışı sergilemiş olurlar. Bu durumlar rahatsız olan çocuklar ile ebeveynleri arasında bazen büyük boyutlara ulaşabilecek sorunlar ve çatışmalar yaşanabilir. Ebeveynlerin denetleyici davranışlar yerine soruna yönelik tutumlar sergilemeleri ve çocukların belirli konularda doğru kararlar almalarına yardımcı olmaları çok daha ussal bir davranıştır. Bunun için ebeveynlerin çocukları ile sık sık yüz yüze iletişim kurmaları ve denetlemeden, yargılamadan çocuklarının ussal kararlar almalarına yardımcı olmalıdırlar. Çocukların akılcı kararlar almasında payanda olacak görüşlerini ve bilgilerini tehdit etmeden ve denetlemeden aktarmaları ve son kararın çocuklar tarafından verilmesini sağlamaları soruna yönelik davranışa bir örnek olabilir. Planlı tutuma karşı doğal tutum. Planlı tutum, kaynağın gerçek amacını başlangıçta gizleyerek alıcıların kendi istedikleri zemine çekme davranışı olarak tanımlanabilir. Böylesi bir kaynak davranışın çatışmayla ve insan ilişkileri sorunlarıyla sonuçlanması çok kolaydır. Bir gün kapıma üniversite öğrencisi bir genç kız geldi. Bir proje ödevi için araştırma yaptığını ve araştırması için zaman ayırmamı rica etti. Öğrencinin elinde bir anket vardı. Sorularını sormaya başladı. Daha ikinci soruda bu anketin uydurmacı olduğunu anlamıştım. Çünkü soruların birbirleriyle tutarlılığı yoktu. Örneğin belediyenin altyapı çalışmalarından memnun olup olmadığımı soran bir sorudan dişlerimi hangi sıklıkta fırçaladığıma geçivermişti. Ama son soru çok ilginçti. Üniversite öğrencilerinin çalışmasını destekler misiniz? Cevabım tabii ki evet idi. Bunun üzerine genç kız omzunda asılı olan çantasına elini attı. Ve ben bir bulaşık süngerlerini satıyorum dedi. Almak ister misiniz? Cevabım sert bir hayır olmuştu. Öğrenci şaşırmış dudaklarından ama sadece bir TL tümcesi çıkıvermişti. Genç kızın bu davranışının temelinde tamamen planlı bir tutum yatmaktadır. Amacı araştırma yapmak değil, bana bulaşık süngeri satmaktır. Böyle bir tutum benim doğal olarak savunmaya geçmeme neden oluyor. Oysa bu genç kız bana doğal bir tutumla şöyle yaklaşabilirdi. Amca, ben filanca üniversitede öğrenciyim. Ailemin beni okutmak için gösterdiği fedakarlıklara destek olmak için çalışıyorum. Ve şu gördüğünüz bulaşık süngerlerini satıyorum. Belki bu süngerleri marketten 80 kuruşa alabilirsiniz. Ancak benden 1 TL'ye aldığınızda eğitimime katkıda bulunmuş olacaksınız. Böyle bir tutum karşısında çantasındaki tüm süngerleri alabilir ve öğrencinin eğitim mücadelesinde katkıda bulunurdum. Umursamaz tutuma karşı anlayışlı tutum. Karşımızdaki kişilerin bizi umursamadıkları ve bizi dinlemedikleri durumlarda da kolayca savunmacı bir tutum içerisine girebiliriz. Bir kuyrukta sırasını bekleyen kimselerin önüne geçmeye çalışan kişiye sıradakilerin tepki göstermesi savunucu bir davranıştır. Aynı şekilde iletişim kurmaya çalıştığınız kişinin sizi dinlememesi ya da sizinle konuşur gibi yaparken cep telefonuyla oynaması umursamaz tutum örnekleri olabilir. Bu gibi durumlarda savunucu bir davranış sergilemek çok kolaydır. Buna karşılık şu anda sizi dinleyemiyorum, öncelikle elindeki şu işi bitirmeme izin verin şeklinde bir mesaj gönderen kişiye karşı savunma geçme lüzumunu hissetmeyiz. Çünkü bu anlayış gösteren bir tutumdur. Üstünlük belirten tutuma karşı eşitlik belirten tutum. Kaynak mesajlarında alıcıdan yaş olarak, eğitim olarak, bilgi ya da ekonomik bakımlardan üstün olduğunu hissettiriyorsa, bu üstünlük belirten bir tutumdur. Karşınızdaki kişiden üstün olduğunuzu iletişim sürecinde kullanırsınız. Alıcılardan savunucu bir tepki görebilirsiniz. Söz gelimi, sen benim kim olduğumu biliyor musun? Türünden bir mesaj gönderen kişiye herkesin ortak olarak vereceği yanıt, kim olursan ol, senin kim olduğun beni hiç ilgilendirmez, olacaktır. 2010 yılında yaşanan bir diplomatik kriz ülke olarak hepimizi rahatsız etmiştir. İsrail Dışişleri Bakan Yardımcısı Deni Ayalon'un kendisine nezaket ziyaretinde bulunmaya gelen Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçisi Oğuz Çelikkol'u alçak bir koltuğa oturtması ve elini sıkmaması diplomatik bir krize neden olmuştur. Deni Ayalon'un bu davranışı açık bir şekilde üstünlük belirten bir tutumdur ve ülke olarak savunmacı bir duruş sergilememize neden olmuştur. İsrail'e nota verilerek ve Büyükelçi Türkiye'ye geri çağrılarak savunucu tutumumuz gösterilmiştir. Kaynak alıcılara mesajını aktarırken eşitlik belirten tutuma sahip olmalıdır. Böylelikle açık iletişimin önündeki en büyük engellerden birisini temizlemiş oluruz. Son yıllarda katıldığım eğitim kongrelerinde, boyunlarımıza astığımız isimliklerde ünvanlarımızın yazılmamış olduğunu takdirle karşılıyorum. Böyle bir anlayış eşitlik belirten bir özellik taşıdığından genç bilim insanı adaylarının tecrübeli profesörlerle kaynaşmasını kolaylaştırmaktadır. Kesin tutuma karşı denemeci tutum. Kesin tutuma sahip olan bir kaynak, iletişim sürecinde kendi inandıklarından ve düşündüklerinden başka bir görüşü kabul etmez. Her şeyi ben bilirim havasındadır. Doğaldır ki alıcılar böyle bir tutum ve davranış karşısında hoşnutsuzluklarını sergilerler. 2000 yılında bir okul arkadaşım bizi ziyarete gelmişti. Yemekten sonra Monaco Galatasaray maçını izlemek üzere televizyonun başına geçtik. Misafirimiz koyu bir Galatasaray taraftarıydı. Ve biz ona jest yapmak için bugün biz de Galatasaray'ı destekleyeceğiz dedik. Ama arkadaşım buna izin vermedi. Hayır diye bağırdı. Benim takımım zaferiyle mutlu olmanızı istemiyorum. Bugün cimbomu tutamazsınız. Tutturmam. Bu üstünlük belirten tutum karşısında benim savunmaya geçmem gerekiyordu. Tamam dedim. Madem istemiyorsun biz de Monaco'yu tutarız. Maçtan Galatasaray 4-2 yenik ayrılmıştı. İçimden üzüldüğüm halde arkadaşımın kesin tutumuyla alay etmek için çok mutlu olduğumu kanıtlamaya girişmiştim. Eşitlik belirten tutuma sahip olan kimseler baştan kesin yargılarda bulunmaktan kaçınırlar. Dereyi görmeden paçaları sıvamazlar. Etkili bir iletişimi engelleyen nedenler. Bir iletişimin etkililiğini engelleyen çok sayıda engel bulunmaktadır. Bu bölümde bu engeller açıklanmaya çalışılacaktır. Algı çerçevesi. Algı, kabaca dış dünyadan gelen mesajlara anlam verme süreci olarak tanımlanabilir. Her insanın farklı algı çerçevesi vardır. Başka bir deyişle insanlar aynı mesajı, bilgi, kültür ve deneyimlerine bağlı olarak farklı biçimlerde algılayabilirler ve yorumlayabilirler. Bu iletişim engeli özellikle mesajların kodlanma ve deşifre edilme aşamalarına gözlenmektedir. Eğer mesajı gönderen kimse ile alan kimse aynı algı çerçevesine sahipse, iletişimin etkili olmalısılığı yüksektir. Bununla birlikte iletişimde bulunan kimselerin algı çerçeveleri farklı ise etkili bir iletişimin gerçekleşmesi güçtür. Söz gelimi farklı kültürlerde yetişen kimselerin aynı mesaja farklı tepkilerde bulunması söz konusu olabilir. Bu iletişim engeli okullarda yöneticilerle öğretmenler arasındaki iletişimi engelleyebileceği gibi öğretmenlerle denetmenlerle öğretmenlerin de etkili bir denetim süreci yaşamalarını engelleyebilir. Denetimin öğretmenleri kontrol etmek ve onları değerlendirmek amacını taşıdığını düşünen bir denetmen ile denetimin öğretmenlerin gereksinim duyduğu becerilerin geliştirilmesi ve öğretmenlere rehberlik yapılması olduğunu düşünen bir öğretmenin etkili bir denetim süreci yaşamaları söz konusu olamaz. Aşağıdaki fıkra algı farklılıklarının ne derece önemli olduğunu vurgulamaktadır. Papa Amerika'da. Papa bir gün Amerika'yı ziyaret ediyormuş. Kendisine bir limuzin ve şoför verilmiş. Papa Amerika'nın geniş ve düzgün yollarından gezerken birden canı limuzin kullanmak çekmiş. Şoförden limuzini kullanmak için izin istemiş. Şoför de vermiş. Papa limuzini kullanırken, zevkten uçarken arabada hızdan uçuyormuş. Kısa bir süre sonra motosikletli bir polis ceza yazmak amacıyla papayı kenara çekmiş. Limuzinin renkli camı inip de karşısına papayı görünce telaşla telsizine sarılarak merkezi aramış. Alo merkez, ben polis memuru John. Çok önemli bir hata yaptım ve çok önemli bir kimseyi çevirdim. Ne yapacağımı bilmiyorum. Kimi çevirdin evladım? Belediye başkanını mı? Efendim ondan da büyük. Valiyi mi yoksa? Validen de büyük. Senatörlerden birisini mi çevirdin? Senatörlerden de büyük. Yoksa Başkan Bush'u mu çevirdin? Efendim, Başkan Bush'tan da büyük. Evladım bu ülkede Başkan Bush'tan büyük kim var? Efendim o kadar büyük ki şoförlüğünü papa yapıyor. Söz konusu fıkra, algı farklılığını çok güzel ifade etmektedir. Polisin gördüğü bir sahne hakkında algısıyla bir başka kimsenin algısı aynı olmayabilir. Çoğu zaman insanların yaşadıkları insan ilişkileri sorunları, yukarıdaki örnekte olduğu gibi algı farklılıklarından kaynaklanmaktadır. Filtreleme. Filtreleme, aktarılan mesajların örgüt hiyerarşisinin her düzeyinde değişikliğe uğraması anlamına gelir. Filtreleme engeli, yukarıdan aşağıya ya da aşağıdan yukarıya gönderilen mesajların olduğu gibi değil de, bazı bölümlerinin sansürlenerek aktarılmasıyla ortaya çıkar. Yukarıdan aşağıya gönderilen mesajlarda, filtreleme engeli genellikle mesajların yanlış olarak kodlanması ve deşifre edilmesiyle gerçekleşir. Tıpkı algı çerçevesi engelinde olduğu gibi, filtrelemede de bilgi, kültür ve yaşantı farklılıkları nedeniyle iletişim engeli oluşabilir. Mesajı gönderen kimse, mesajın bazı bölümlerinin alıcılar için gerekli olmadığını düşünerek mesajı sınırlayabilir. Böyle bir filtreleme genellikle kasıtlı olmayan filtreleme olarak adlandırılmaktadır. Bu engel mesajın orijinal anlamının kaybolmasına neden olabilir. Araştırmalara göre yöneticiler bazı olumsuz haberleri aslarına bildirmek istememektedir. Örneğin iyi bir performansa sahip olan aslar, değerlendirme sonuçlarını öğrenmek isterken başarısız aslar kendi performans değerlendirme sonuçlarını duymak istememektedir. Yöneticiler bazen bazı olumlu bilgileri ve haberleri asların kendilerinden herhangi bir talepte bulunabilecekleri ya da ileride bu bilgi ve haberleri yönetime karşı bir tehdit olarak kullanabilecekleri düşüncesiyle aslarına aktarmak istemeyebilirler. March ve Simon, mesajların bazı durumlarda okul yöneticileri tarafından yapıcı amaçlarla kasıtlı olarak filtrelendiğini ileri sürmektedirler. Okul yöneticileri okul çalışanları arasında anksiyete yaratabileceği ve bunun sonucu olarak performansların üretimlerinin düşeceğini hissettiklerinde bazı mesajları kasıtlı olarak filtrelemektedir. Örgüt sistemlerinde filtreleme problemleri genellikle yukarıdan aşağıya olan mesajlarda değil, aşağıdan yukarıya olan mesajlarda ortaya çıkmaktadır. Çeşitli ödüller ve terfi beklentisi içindeki ya da üstlerine güvenmeyen iş görenler, yukarıya gönderdikleri mesajları üstlerin hoşlanacakları biçime çevirerek gönderme eğilimi içinde olabilmektedir. Ayrıca üstlerini etkilemek isteyen iş görenler de kendilerine ilişkin olumsuz bilgileri değiştirerek mesajların orijinalliğini değiştirebilmektedir. Aşağıdaki fıkra tipik bir filtreleme olayını örneklemektedir. Albay binbaşıya, yarın güneş tutulacak. Bu her zaman görülen bir şey değildir. Erleri talim elbiseleriyle talim meydanına getirin de olayı görsünler. Ben de orada bulunup kendilerine gerekli bilgiyi vereceğim. Şayet yağmur yağarsa tabii bir şey göremeyiz. O zaman erleri üstü kapalı talimgaha götürürsün. Binbaşı yüzbaşıya, albayın emriyle yarın sabah saat 9'da güneş tutulacak. Bu her zaman görülen bir olay değildir. Şayet hava kapalı olursa bir şey görülemeyecektir. Bu durumda tutulma kapalı talimgahta gerekli talim elbisesiyle yapılacaktır. Yüzbaşı Teğmen'e, albayın emriyle yarın sabah 9'da talim elbisesiyle güneş tutulmasının açılış merasimi yapılacaktır. Şayet yağmur yağarsa ki bu durum pek görülen bir olay değildir, albay kapalı talimgahta gerekli bilgiyi verecektir. Teğmen Başçavuş'a, yarın sabah 9'da hava güzel olursa talim kıyafetiyle albay tutulacak. Kapalı talimgahta yağmur yağarsa alayın meydanından manevra yapılacak. Çünkü bu her zaman görülen bir olay değildir. Başçavuş askere, yarın sabah saat 9'da kapalı talimgahta albayı tutacağız. Sabah hepiniz talim teçhizat ile hazır olun. Askerler kendi aralarında, yarın sabah bizim başçavuş albayı tutuklayacakmış. Örgüt yapısı. Bir örgütün yapısı da örgüt içindeki iletişimin niteliğini etkileyici bir etken olabilir. Dikey olarak adlandırılan örgüt yapısında çok sayıda hiyerarşik otorite düzeyi bulunmaktadır. Genellikle mesajı geçmek zorunda olduğu hiyerarşik düzeyler arttıkça iletişimin etkililiği azalmaktadır. Bunun nedeni her örgüt düzeyinde mesajların değiştirilme, düzeltilme, kısaltılma, yanlış yorumlanma ya da tamamen akışın durdurulması tehlikesi bulunmaktadır. Dikey örgütler yatay iletişim akışı için daha uygundur. Örgüt çalışanları üstleriyle ya da altlarıyla iletişim kurmaktan çok, kendi düzeylerindeki iş görenlerle iletişim kurma eğilimindedir. Bundan dolayı aynı düzeydeki iş görenler arasındaki iletişim, dikey ya da düşey iletişime göre daha etkilidir. Basık, flat örgütlerde, hiyerarşinin alt ve üst düzeyleri arasında fazla hiyerarşik düzey bulunmaz. Buna karşılık alt düzeylerde çok sayıda iş gören çalışır. Basık örgütlerde hiyerarşinin altındaki iş görenlerden, üstündeki iş görenlerine mesaj akımı dikey örgütlerde olduğundan daha kolaydır. Bu durum, küçük örgütlerde ya da okullarda yüz yüze iletişimin niçin daha etkili olabileceğini kısmen açıklamaktadır. Bu tip örgütleme biçiminde daha az hiyerarşik yapı bulunduğundan, daha doğrudan iletişim kanalları kullanılabilmektedir. Söz gelimi, küçük bir ilde öğretmenler örgütsel hiyerarşinin basamaklarını atlayarak doğrudan İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ndeki yöneticilerle doğrudan iletişim kurma olanağına sahip olabilirler. Basık örgütlerde daha az engelleme bulunur ve dikey iletişim yukarıdan aşağıya ya da aşağıdan yukarıya daha iyidir. Bununla birlikte basık bir örgütün yöneticilerinin bir dezavantajı bulunmaktadır. Bu örgütlerdeki yöneticilerin kontrol alanlarının dikey örgütlerdeki yöneticilere oranla daha fazla olması, onların aşırı mesajlarla boğulmalarına neden olabilir. Semantik problemler. Çoğu zaman iletişim sürecinde mesajımızı kodlarken kullandığımız sözcüklerin karşımızdaki kimse tarafından da anlaşılacağını varsayarız. Oysa bu çoğu zaman iletişim problemi yaratır. Semantik, kullanılan sözcüklerle anlamlar arasındaki ilişkidir. Eğer kullandığımız sözcükte kodladığımız anlam alıcı tarafından bizim istediğimiz nitelikte alınmıyorsa semantik problem oluşmaz. Aksi takdirde önemli bir iletişim problemi ortadadır. İletişimde semantik problemler genellikle soyut kavramları sembolleştirmek amacıyla kullandığımız sözcükler tarafından oluşturulur. Eğer bir matematik öğretmeninin bir müsellesin mesahayı satiyesi, ufki dılığının irtifai ile zarbının nıfsına müsavidir cümlesini anlamışsanız semantik bir problem yaşamıyorsunuz demektir. Ama hiçbir şey anlamamışsanız bir semantik problemle karşı karşıyasınız. Duygular. Üzerinde tam olarak kontrolümüzün olmadığı duygularımız belki de en önemli iletişim engelidir. Olumlu ya da olumsuz duygularımız karşımızdaki kimsenin söylediklerini tam olarak anlamamıza ya da bakış açısından şüpheyle bakmamıza neden olabilir. Çok sinirli, sevinçli, duygusal ve benzeri olduğumuzda karşımızdaki kimsenin söylediklerini farklı anlamamız durumu ortaya çıkabilir. Bu durum ciddi bir iletişim engeli oluşturabilir. Duygularımızın düşünce ve davranışlarını en güzel ifade eden atalarımız olmuştur. Sevinçliyken vaat etme, öfkeliyken karar verme. Aşırı bilgi yükü. Günümüz toplumlarında okul yöneticileri etkili bir biçimde işleyebileceklerinden çok bilgi yüküne sahip olabilmektedirler. Bu aşırı bilgi yükü çeşitli nedenlerden kaynaklanır. Bu bilgi akışı durumunda yöneticiler düzenli bir bilgi ya da iletişim sistemi oluşturamazlarsa iletişim kopuklukları yaşanır. Coğrafi uzaklık. Kaynak ile alıcı arasındaki mesafenin açılması özellikle yüz yüze iletişimde etkililiğini düşürebilir. Bu durumda alıcılar mesajların etkisini artıran mimikler, jestler ve sesin niteliği gibi sözsüz iletişim ögelerini rahatlıkla göremeyecekler ve duyamayacaklardır. Söz gelimi bir sınıfta en önde oturan bir öğrenciyle en arkada oturan bir öğrencinin aynı iletişim sürecinde olsalar bile mesajları birbirlerinden farklı algılamaları söz konusu olabilir. Statü farklılığı. Bu engel özellikle kaynağın statüsünün alıcının statüsünden düşük olduğu durumlarda ortaya çıkabilir. Alıcılar statüsü düşük olan kaynaktan gelen mesajlara fazla önem vermeyebilir. Kaynağın saygınlığı. Alıcılar eğer mesajı oluşturan kişiye saygı duymuyorlarsa ya da kaynak alıcıların gözünde saygınlığını yitirmiş ise etkili bir iletişim sürecinin oluşması engellenebilir. Çünkü alıcılar kaynağı dinlemeyebilir ya da kaynağın verdiği bilgileri dikkate almayabilir. Yalancı çoban hikayesinde köylülerin çobanın feryatlarına itibar etmemeleri bu engelin örneklerinden birisi olabilir. İletişim nasıl geliştirilebilir? Bu noktaya kadar örgüt içerisindeki formal ve informal kanalları öğrenmiş bulunuyoruz. Aşağıda iletişim becerilerimizi nasıl geliştirmemiz gerektiğine ilişkin bir takım öneriler bulunmaktadır. 1. Açık ve net mesajlar göndermek. İyi bir iletişim kurmanın en önemli koşullarından birisi kaynağın açık, net ve iletişim engellerine takılmayacak mesajlar oluşturması ve göndermesidir. Mesajı oluşturan ve gönderen kaynağın alıcıların da durumunu göz önünde bulundurarak mesajını düzenlemesi ve aktarması gerekmektedir. Açık ve net mesajlar gönderebilmek için aşağıdaki önerilere dikkat etmekte fayda vardır. Mesajınızı tekrar ediniz. Kaynağın mümkün olduğu durumlarda gönderdiği mesajı tekrar etmesi ya da başka kanallarla mesajını yinelemesi etkili iletişim açısından gereklidir. Söz gelimi yazılı bir mesaj gönderildiği durumlarda mesajın anlaşılıp anlaşılmadığı eğer mümkünse yüz yüze ya da telefon görüşmesiyle de doğrulanmalıdır. Gönderilen yazılı mesajlar alıcıların eline geçmediği durumlarda yapılacak telefon görüşmeleri mesajın alıcıların eline geçmesini sağlaması açısından önemlidir. Sözcükleri dikkatli kullanınız. Kaynağın yazılı ya da sözlü mesajlarını alıcıların anlayabileceği sembolleri kullanarak hazırlaması gerekir. Çok ağdalı, resmi ya da yabancı sözcüklerin yoğun olduğu mesajların iletilmek istenen anlamı yok etmesi ya da karışıklığa neden olması çok sık görülen iletişim hatalarındandır. Mesajların zamanlamasını iyi yapınız. Genellikle büyük örgütlerde iş görenler bir günde astlarından ya da üstlerinden çok sayıda mesajlar almaktadır. Bu mesaj trafiği içinde çok önem verdiğimiz bir mesaj göz ardı edilebilir ya da kaybolabilir. Bu nedenle özellikle önemli mesajların örgüt içinde belirli bir zamanını belirlemek, mesajların göz ardı edilmesinin ya da kaybolmasının önüne geçebilir. 2. Dinleme becerileri geliştirmek. Açık ve net mesajlar göndermeye ek olarak dinleme becerilerimizi de geliştirmemiz gerekmektedir. İyi bir dinleyici olmak, kişiler arası ilişkilerin kurulmasında ya da sürdürülmesinde, geliştirilmesinde ve hatta bitirilmesinde önemli bir etkendir. Çoğumuz doğuştan duyma becerisine sahip olduğumuz halde dinleme becerisini öğrenmek zorundayız. Psikolog Carl Rogers'ı dinlemeyi harika ve büyülü bir şey olarak betimlemektedir. Günlük yaşamda çevremizle kurduğumuz iletişim sürecinde meydana gelen sorunların büyük bir bölümü zayıf dinlemeden kaynaklanmaktadır. Aşağıdaki paragraflarda dinleme becerilerimizi geliştirmemize yardımcı olabilecek dinleme biçimleri tartışılmaktadır. Aktif dinleme. Aktif dinleme, duyduğumuz şeyler üzerinde yoğunlaşmak, tüm vücudumuzla dinlemek ve karşımızdaki kimseye konuya ilişkin dönüt vermek olarak tanımlanabilir. Aktif dinleme sayesinde karşımızdaki kimseye ve mesajlarına önem verdiğimizi gösteririz. Böylelikle karşımızdaki kimse dinlendiğini ve kendisine ve mesajlarına önem verildiğini anlayacağından kendisini daha da açacaktır. Bu da iletişim sürecinin daha etkili olmasını gerçekleştirecektir. Eğer gerçekten etkili iletişim kurmak istiyorsanız ve etkili insan ilişkileri geliştirmek istiyorsanız bu konuda uymanız gereken bazı noktalar bulunmaktadır. 1. Önce konuşmayı kesin. Çünkü karşınızdaki kimse konuşurken siz de konuşursanız iyi bir dinleyici olamazsınız. Çünkü bir kimse hem konuşup hem de dinleyemez. 2. Karşınızdaki kimseyi rahatlatın. Dinlemek istediğiniz kimseyi yumuşak ve şefkatli bir dil kullanarak rahatlatabilirsiniz. 3. Ona kendisini dinlemek istediğinizi belirtin. Karşınızdaki kimseyi dinlemek istediğinizi ona yakın olarak gözlerinin içine bakarak ya da ona hafifçe dokunarak belli edebilirsiniz. 4. Onu dinlemek için rahat bir ortam oluşturun. Karşınızdaki kimseyi her ortamda dinlemeniz mümkün olmayabilir. Onu rahatça dinleyebileceğiniz sessiz ve sakin bir yeri tercih etmeniz, iletişiminizi etkileyecek her türlü etkeni, parantez içinde kapının sık sık açılması, telefonun çalması vesaire, ortadan kaldırmanız yararlı olabilir. 5. Kendinizi karşınızdaki kimsenin yerine koyun. Kendinizi karşınızdaki kimsenin yerine koyarak onun bakış açısını, algılarını ve düşüncelerini daha iyi anlamanız mümkündür. 6. Onu dinlerken sorular sorun. Karşınızdaki kimseyi dinlerken konunun daha iyi anlaşılabilmesi için sorular sormanız yararlı olabilir. 7. Notlar alın. Dinleme sırasında alınan notların iki yararı olabilir. Birincisi, not almak karşınızdaki kimseye onu ciddiye aldığınız ve onunla ilgilendiğiniz mesajını verir. İkincisi ise özellikle uzun konuşmalarda konuşmanın başında söylenenlerin unutulması olasılığı vardır. Kullanılan sözcüklerin ve cümlelerin çarpıtılarak ya da değiştirilerek bazı problemlerin ortaya çıkması söz konusu olabilir. Not tutarak bu sorun aşılabilir. 8. Onu asla eleştirmeyin ya da onunla tartışmayın. Karşınızdaki kimseyi asla eleştirmeyin ve yargılayıcı cümleler sarf etmeyin. Çünkü bir kimseyi eleştirdiğinizde ya da onu yargıladığınızda o kimsenin hemen savunmaya geçeceğini ve savunmacı iletişimin de etkili iletişimi engelleyeceğini unutmayın. Dinlediğiniz kimsenin size, "Abi ben büyük bir aptallık yaptım ve paramı borsaya yatırdım. Şimdi hiç param kalmadı." şeklinde derdini açtığını varsayalım. Eğer siz bu kimseye, "Ben de seni akıllı bilirdim. Sen gerçekten aptalmışsın. İnsan hiç parasını borsaya yatırır mı?" biçiminde yanıt verirseniz ne gibi bir durum ortaya çıkar? Duygularınızı kontrol altında tutun. Karşınızdaki kimse sizi çok kızdırsa bile sinirlerinize hakim olun. Çünkü siz de aynı kızgınlıkla ona cevap verirseniz etkin bir dinleyici değil, etkin bir kavgacı olabilirsiniz. Duygular ile davranış arasında iki yol bulunmaktadır. Bu yollardan birisi rasyonel, diğeri ise irrasyonel yoldur. Eğer duygularınızı kontrol edebilirseniz rasyonel yolu, edemezseniz irrasyonel yolu seçme şansınız yüksektir. 3. Dönüt vermek, almak. Dönütler, gönderilen mesajın alıcı ya da alıcılar tarafından istenen nitelikte anlaşılıp anlaşılmadığının ortaya çıkmasına neden olur. Dönütler formal yollardan olabileceği gibi formal, informal yollardan da sağlanabilir. İnformal olarak alıcıya çeşitli sorular sorarak, yüz ifadelerine bakarak ya da beden dilini okuyarak dönüt alabilirsiniz. Ayrıca yazılı olarak ve formal yollardan da alıcılardan bilgiler alınabilir. Dönüt verirken dikkat edilmesi gereken kurallar, tutumlar bölümünde ele alınacaktır. Empatik davranmak. İletişimde etkililiği yakalamanın ya da engelleri ortadan kaldırmanın etkili yollardan birisi de empatik davranış olarak belirtilebilir. Empati bir kişinin kendisini karşısındaki kişinin yerine koyarak o kişinin duygularını ve düşüncelerini doğru olarak anlaması, hissetmesi ve bu durumu ona iletmesi süreci olarak tanımlanabilir. Bu yolla kaynak alıcıların algı çerçevelerini ve duygularını daha kolay anlama olanağı bulabilirler. Ayrıca kaynak empatik davranış yoluyla karşısındaki kişilerin eğitim durumuna uygun kodlamayı da gerçekleştirerek daha anlaşılır mesajlar gönderme şansına sahip olabilir. Aşağıdaki örnek olay empatinin daha iyi anlaşılabilmesine katkıda bulunabilir. Ortaokuldayken sınıf arkadaşlarımdan birisiyle ciddi bir tartışmaya girmiştim. Onun haksız olduğundan, kendimin ise haklı olduğundan çok emindim. Öğretmenimiz aramızdaki sorunu çözmemize yardımcı olmak istiyordu. Bizi bütün sınıfın önüne çıkardı ve masasının bir tarafına beni, diğer tarafına da tartıştığım arkadaşımı oturttu. Tam aramızda yuvarlak bir nesne bulunmaktaydı. Siyah renkli yuvarlak bir nesne. Arkadaşıma masanın üzerinden nesnenin rengini sordu. Arkadaşım beyaz diye yanıtladı. Söylediğine inanamamıştım. Çünkü nesne siyahtı. Yeniden tartışmaya başladık. Bu kez tartışmamız nesnenin rengi hakkındaydı. O beyaz, ben de siyah diyordum. Bunun üzerine öğretmen masadaki yerlerimizi değiştirdi. Bu kez bana nesnenin rengini sordu. Beyaz yanıtını vermek zorundaydım. Çünkü belli ki nesnenin bir tarafı siyah, bir tarafı da beyazdı. Öğretmenimiz o gün bana çok güzel bir ders vermişti. Karşımdaki kimsenin bakış açısını anlamam için kendimi onun yerine koymam gerekiyordu. Judy Paxton. Dinleme, etkili iletişimin anahtarı. Dinleme becerileri etkili iletişimin önemli bir anahtarıdır. İletişime giren taraflardan birisinin ya da ikisinin birden etkili bir dinleme yapmaması, iletişimin amacına ulaşmasını engellediği gibi çok çeşitli sorunların ortaya çıkmasına da neden olabilir. Dinleme konusu üzerinde yukarıda durulmasına karşın, böylesine önemli olan bu konuya biraz daha ayrıntıyla bakmak yararlı olabilir. Dinleme konusunun ayrıntılarına girmeden önce lütfen aşağıdaki testi uygulayınız. Ancak bu testi okuyarak değil, dinleyerek yapmanız gerekmektedir. Bir arkadaşınızdan aşağıdaki soruları tane tane ve düzgün bir biçimde okumasını rica ediniz. Her sorunun sonunda size ayrılan sürede 10 saniye sorunun yanıtını bir kağıt parçasına yazınız. Yanıtlamanız bittikten sonra bölümün sonunda verilen yanıtlarla kendi yanıtlarınızı karşılaştırın. Sorular. 1. 40'ı yarıma bölün ve 15 ekleyin. Sonuç nedir? 2. Anadolu törelerine göre bir erkek dul eşinin kız kardeşiyle evlenebilir mi? 3. Hangisi dil bilgisi açısından doğrudur? A. 9 artı 5 13 eder. B. 9 artı 5 14 eder. 4. 6 metre uzunluğunda, 3 metre genişliğinde, 1 metre derinliğinde bir boşlukta kaç metre küp kum vardır? 5. Gemilerin üzerine 25 kat boya vurulur. İlkin üzerine hangi kat vurulur? 6. Bir yarışta ikinciyi geçen kaçıncı olur? 7. Zifiri karanlıkta aşağıdakilerden hangisi daha iyi görünür? A. Leopar, B. Baykuş, C. Yarasa. 8. Elimizde toplam değeri 30 TL olan 2 kağıt para var. Bunlardan bir tanesi 10 TL olmadığına göre elimizde hangi paralar olabilir? 9. Musa peygamber tufanda gemisine her hayvan türünden kaçar tane aldı? 10. Everest tepesi keşfedilmeden önce dünyanın en yüksek tepesi hangisiydi? 11. Bir pastanın üzerinde 8 tane mum vardır. Mumların 3 tanesini söndürürsek pastada kaç mum kalır? Amerikan televizyonlarının ünlü sunucularından birisi olan Larry King'in şu cümlesi dinlemenin önemini çok güzel anlatmaktadır. Her sabah kendime şunu hatırlatırım. Bugün söyleyeceklerim bana hiçbir şey öğretmeyecektir. Eğer öğreneceksem bunu dinleyerek yapmalıyım. Etkin dinlemenin aşamaları. Etkin dinlemenin 4 aşaması bulunmaktadır. A. Duyma, B. Yorumlama, C. Değerlendirme ve D. Tepkide bulunma. A. Duyma. Dinlemenin ilk aşaması duyma ile başlar. Dışımızdaki bir kaynağın sözel olarak gönderdiği bir mesajı öncelikle duyma organımız ile kabul ederiz. Duyma aşamasının başarılı olmaması, dinlemenin de başarılı olamaması demektir. Bu nedenle öncelikle karşımızdaki kimselerin mesajlarını iyi duymaya özen göstermeliyiz. B. Yorumlama. Duymanın başarıyla gerçekleşmesinden sonra iletilen mesajı yorumlarız. Yorumlama yaparken aldığımız bir mesajı kendimize açıklarız. Anlam veririz. yanlış yorumlama mesajların yanlış değerlendirilmesine neden olabilir. Bu nedenle alınan mesajın doğru yorumlanabilmesi için mesaj üzerinde biraz düşünmek yararlı olacaktır. C. Değerlendirme. Bu aşamada mesajın ya da mesajın aktardığı durumun iyi mi yoksa kötü mü, olumlu mu, olumsuz mu biçiminde bir değerlendirilmesi yapılır. Değerlendirme sonucu bizim ne yönde ve nasıl bir davranış sergileyeceğimizin bir göstergesidir. D. Tepkide bulunma. Dinlemenin son aşaması olan tepkide bulunma, bireyin aldığı mesaja karşı bir davranış sergilemesi anlamındadır. Duyduğumuz, yorumladığımız ve değerlendirdiğimiz mesaj bizim karar vermemize neden olur. Aşağıdaki örnek olay dinlemenin ne denli önemli olduğunu göstermesi bakımından çarpıcı bir örnektir. Ünlü bir otomobil firması ile bir ülkedeki müşteri şikayetleri ilgili politikasında köklü bir değişiklik yapmaya karar vermiştir. Bu karar doğrultusunda 24 saat boyunca tüketiciden gelecek olan şikayetler en geç 48 saat içinde cevaplanarak hat safhada müşteri memnuniyeti sağlanmaya çalışılacaktır. Devam eden günlerde şirketin müşteri şikayetleri bölümüne bir mektup gelir. Mektupta aynen şöyle yazmaktadır. Ben firmanızın X model aracını kullanıyorum ve bu aracı yeni aldım. Ancak ben ve ailem aracı kullandığımız zaman içerisinde şunu keşfettik ki bu araç bizim aile geleneklerimize uygun değildir. Biz ailece vanilyalı dondurma yemeği çok severiz ve her hafta alışverişe gittiğimizde mutlaka vanilyalı dondurma yeriz. Fakat size üzülerek söylüyoruz ki kullandığımız araç biz vanilyalı dondurma yediğimizde çalışmamaktadır. Karışık dondurma yediğimizde ise herhangi bir sorun yaşamıyoruz. Ancak biz daha önce de belirttiğimiz gibi vanilyalı dondurma seven bir aileyiz. Mektubu okuyan görevli hayretler içinde mektubu amirine verir ve ne yapmaları gerektiğini merakla sorar. Amiri ise firmanın müşterilerine bir taahhütte olduğunu ve en geç 48 saat içinde sorunu çözmeleri gerektiğini ifade eder. Nitekim firma ailenin yaşadığı adrese bir teknisyenini gönderir. Aile teknisyen ile beraber her zaman dondurma yedikleri mekana gider ve karışık dondurma alarak arabalarına dönerler. Arabanın kontağı çevrilir ve araba çalışır. Hiçbir problem yoktur. Ancak aile teknisyenine bir sonraki gün tekrar gelmesini ve bu sefer vanilyalı dondurma yiyeceklerini söyler. İkinci gün vanilyalı dondurmalar ile arabaya dönülür ve kontak çevrilir. Evet, araba çalışmamaktadır. Şirket yaptığı araştırmalar sonucunda durumun çözümünü şöyle gerçekleştirir. Dondurma satılan markete vanilyalı dondurma karışık dondurmadan daha fazla satıldığından ekspres kasaya daha yakındır. Böylece market yönetimi kasa yoğunluğunu engellemeye çalışmaktadır. Dolayısıyla aile karışık dondurma aldığında arabaya 8-9 dakikada, vanilyalı dondurma yediğinde ise 3-4 dakikada dönmektedir. Aracın çalışmasını engelleyen ise ateşleme mekanizmasının yeterli soğuma gerçekleşmeden tekrar çalıştırılmasıdır. Çünkü bu ailenin kullandığı model otomobillerde ateşleme sisteminin tekrar çalışması için son çalışmadan sonra en az 8 dakika geçmesi gerekmektedir. Ve işin ilginç yanı şirket bunun farkında değildir. Bunun üzerine otomobil firması piyasadaki bu model tüm otomobillerini toplatır ve gerekli düzenlemeleri yapar. Yukarıdaki örnek olayın ana fikri şudur. İnsanlar bize göre çok saçma konuştukları anda dahi önemli bir şeyler söylüyor olabilirler. Her zaman konuşan kişiyi sonuna kadar dinlemeli ve anlamaya çalışmalıyız. İnsanlar neden dinlemezler? Bir toplumda, bir örgütte, bir ailede herkes birbirini dikkatli bir biçimde dinlemiş olsaydı, günlük yaşamda karşılaşılan sorunların pek çoğu ortaya çıkmazdı. Böylesine önemli bir becerinin önündeki engeller nelerdir? Başka bir deyişle neden dinlemiyoruz? Aşağıdaki paragraflarda bu sorulara maddeler halinde yanıt bulunmaya çalışılacaktır. Thompson, insanların neden dinlemediklerine ilişkin şu engelleri belirtmektedir. 1. Konuya ilgisizlik. İnsanlar genellikle ilgi duydukları konuları dinleme eğilimindedirler. İlgi duyulmayan konuları dinlemekten kaçınırız. Kısacası sadece bize yararlı olabileceğini düşündüğümüz konuları dinleme eğilimine gireriz. Elimizdeki kumandayla kanal kanal gezerken, uğradığımız kanallardan birisinde ilgimizi çeken bir haber duyduğumuzda hemen kulak kesilir ve bu haberi dikkatlice dinlemeye çalışırız. Hatta etrafımızda yüksek sesle konuşan kimseleri de susturma çabasına gireriz. Eğer karşımızdaki kişilere önemli bir mesaj aktarmak durumundaysak ve bu mesajın dinlenmesini istiyorsak, karşımızdaki kişi ya da kişilerde ilgiyi artıracak çabalara girişmemizde yarar vardır. 2. Dikkati dağıtan engeller. Dinlemenin etkisini azaltan bir başka etken, dikkatimizi dağıtan engellerdir. Bir kimseyle konuşurken bize laf yetiştirmeye çalışan üçüncü bir kişi, bizden talepleri olan küçük bir çocuk bu engellerden bazılarıdır. Dikkatli dinleme, engellerden arındırılmış bir ortamda daha etkili gerçekleşir. 3. İçsel söyleşiye yönelmek. Özellikle uzun süren iletişim sürecinde alıcı konumundaki kimseler çeşitli nedenlerle dalarlar ve kendi kendileriyle içsel söyleşiye başlayabilirler. Bu da dinlemenin önünde önemli bir engel oluşturur. Bu durum en çok sürekli olarak düz anlatım yapan öğretmenleri dinleyen öğrencilerin başına gelir. Bu engelin ortadan kaldırılması, konuşmacının kısa ve öz konuşması ve konuşurken sadece kulağa değil, diğer duyu organlarına da hitap etmesiyle olanaklıdır. 4. Konuşan kişiyi incelemek. Mesajı aktaran kişinin neler söylediğinden çok, kılık kıyafetine, aksanına, saç biçimine, makyajına ve diğer aksesuarlarına takılıp kalmak, dinlemeyi engelleyen bir başka etkendir. Bu nedenle çok önemli mesajlar aktarmak durumunda olan bir konuşmacının çok sade giyinmesi, parlak ve göz alıcı renklerden kaçınması ve konuşması sırasında abartılı mimik ve jestler kullanmaması önerilmektedir. 5. Abartılı beden dili. Beden dili yerinde ve kararında kullanıldığında aktarılan mesajın daha iyi anlaşılmasına neden olabilir. Ancak yukarıda da belirtildiği gibi çok abartılı mimikler ve jestlerin kullanılması karşıdaki kişi ve kişilerin dikkatini dağıtabilir ve mesajın etkililiğini azaltabilir. 6. Göz temasının bulunmaması. Karşısındaki kişi veya grupla göz teması kurmadan konuşan bir kimsenin dinlenme şansı azalır. Söylediklerinizin dinlenmesini ve anlaşılmasını arzu ediyorsanız göz temasını ihmal etmeyiniz. Göz teması kurmak karşınızdaki kimseye değer verdiğinizin bir göstergesidir. 7. Konuşma sırasının kendinize gelmesini beklemek. İletişimin etkililiğini engelleyebilecek bu durum bizim toplumumuzda sıkça gözlenmektedir. Kimi zaman karşımızdaki kimselerin söylediklerini tam olarak dinlemek yerine onun sözünü bitirmesini beklerken konuşmak istediklerimizi kafamızda planlarız. Bu planlama bizim etkili dinlememizi engeller. Fıkraların anlatıldığı bir oturumda aklınıza gelen bir fıkrayı anlatmak için fırsat kollarken anlatılan fıkrayı dinlemez ve hatırlamayız. 8. Kişilikle ilgili engeller. Sahip olduğumuz bireysel özellikler, söz gelimi, sabırsızlık, atak olma, cüretkarlık, kabalık ve duygusallık gibi bireysel özellikler de dinlemeyi engelleyebilecek etkenler arasında sayılabilir. 9. Savunma mekanizmalarını kullanmak. İnsanlar genellikle yargılandıklarında ya da yargılandıklarını hissettiklerinde savunucu bir iletişime girme eğilimindedirler. Böyle yapmadıklarında bir gerilim yaşarlar. Bunun için de savunma mekanizmalarına başvurularak bu gerilimli durumdan kendilerini kurtarmaya çalışırlar. Konuşan kimsenin herhangi bir cümlesine ya da yorumuna karşı çıkan ve kendini savunmaya çalışan bir dinleyici etkili dinleme şansını kaçırır. 10. Karşımızdaki kimseye cevap hazırlamakla meşgul olmak. Konuşan kimsenin tam olarak ne söylediğini beklemeyen ve kafasına takılan bir konuya ilişkin cevap hazırlamaya çalışan kişi dinlemeye becerisini gösteremez. İyi bir dinleyici olmak istiyorsak karşımızdaki kişi konuşurken ona cevap hazırlamakla meşgul olmamamız gerekmektedir. Televizyonlarda hiçbir sonuca ulaşılmayan tartışma programlarında bu tavır açıkça görünmektedir. 11. Duygusal kontrolü kaybetmek. Duygular kontrol edilmediğinde mantığın önüne geçebilir, her gün duygularımızın ortaya çıkmasına yol açan pek çok tetikleyici olay ile karşılaşıyoruz. Kimi zaman öfkelenirken, kimi zaman da heyecanlanıp neşeleniyoruz. Duygularını yoğun olarak yaşayan kimselerin dış dünya ile iletişimlerinde de sorunlar olabilir. Hem kendilerini iyi ifade edemezler, hem de karşısındaki kimseleri iyi dinleyemezler. 12. Ön yargılarımız. Konuşan kişiye ya da konuşulan konuya ilişkin sahip olunan ön yargılardan dinlemenin engellerinden birisidir. Bu adamın bir tek Allah bir dediğine inanırım cümlesini sık sık duyarız. Bu cümleyi sarf eden kişi söz konusu kimsenin yalancı olduğuna karar vermiş olduğundan ve onun söylediklerini dinlemeye değer bulmadığını ifade etmektedir. Herhangi bir konuda sağlıklı bir tartışmanın yapılabilmesi, konuya ve kişilere ilişkin ön yargıların bir tarafa bırakılmasıyla mümkündür. 13. Yorumlarımızı kendi isteğimize göre yapmak. Konuşulan konuyu kendi isteğimize uygun olarak yorumlamak, sağlıklı bir dinleme için tehlikelidir. Dinlenmenin etkili olabilmesi, dinleyen kişinin objektif davranması ile olanaklıdır. Eğer her şeyi kendi işimize gelecek şekilde yorumlarsak, konuşmacının aktarmak istediği mesajı doğru anlayabilme şansımız kalmayacaktır. Sayfa 45, ayrım sonu.